Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 13. ayrım. Sayfa 142. Altınları pencereden aşağı saçtım. Halk hanın girişine toplandı. Mevlana bana ne kadar hediye gönderdiyse fakir fukara halka dağıttım. Kolumu sonuna kadar açtım. Sarıldık evladımla dakikalarca. O ağlıyordu, ben ağlıyordum. Koklaştık. Sultan Veled'e dönerek, bana Mevlana'dan değerli hediye mi olur? Rabbim yılların ve yolların çilesine dayanma mükafatı olarak babanı karşıma çıkardı. O ne güzel bir lütuftur bilene, dedim. Odadaki diğer dervişler ve kapı önünde atların başında bekleşen dervişler elime kapanarak, bizleri de bağışla şeyhim. Senin kutbunu görmeyen gafil gözlerimizden ne kadar yaş akıtsak nafile. Dervişler bir yandan elime kapanıp öpme yarışında, diğer yandan ağlayarak dizlerini vuruyorlardı. Şam halkı gördüklerine anlam vermeye çalışa dursun, hadi düşelim yola, yol uzun, maşuku bekletmeye gelmez. Beklenmedik gidişimin ardından neler yaşandığını az çok tahmin ediyordum. Sultan Veled dönüş yolculuğumuzda istirahata çekildiğimizde anlatıyordu neler olup bittiğini dediğine göre. O sabah dergahtakiler gök gürültüsünden daha çok etkileyici bir sesle yataklarından fırlamışlar. Avluya çıktıklarında o da ne? Üstünü başını yolan, elbiseleri taş zemine fırlatan Mevlana, ''Nerede? Şemsim! Nerede? Ona ne yaptınız?'' diye bağırmış, ağlamaya başlamış. Ayakları yalın, destegül gömleğini yırtmış, taş zemine diz çökmüş, yarı baygın, yarı uyanık yüksek sesle hala bağırıyormuş. ''Vicdansızlar! Hayırsızlar! Nihayet muradınıza erdiniz! Yarenimi kaybettim! Ben nasıl yaşarım şimdi?'' Sultan Veled babasına sarılıp birlikte ağlamışlar. Avludaki meraklı kalabalık çoğalınca babasını yerden kaldırıp odasına götüren Sultan Veled bir yandan yanağındaki yaşlarını silerken babasının diğer yandan da teselli için ''Üzülme, harap etme kendini can babam, candaşını bulacağım sana'' demiş. Sultan Veled'in çabalarıyla zar zor odasına çekilen Mevlana gün boyu baygın uyumuş. O günden sonra odasından cuma namazları haricinde pek çıkmamış. Kederli haliyle gün be gün yemeden içmeden kesilir olmuş. Teselliyi Neyze'nin tepesinde, Selahaddin Zerkubi'nin sohbetinde bulmaya çalışmış. Söz Zerkubi'den açılmışken birkaç kelam da ondan bahsedelim. Selahaddin Feridun, Konya köylerinden birinde doğmuştu. Konya'ya gelip yerleşmiş, orada kuyumculuk sanatını öğrenmiş, bir dükkan açmış, rızkını temin ediyordu. Dindar ve faziletli bir kişi olan Selahaddin, Mevlana'nın babasının aziz dostu ve halifesi Seyyid Burhanettin'e intisap etmiş, ahlakı, ibadete düşkünlüğüyle sufilik yolunda hayli ilerlemiş ve şeyhi Seyyid Burhanettin'den icazet alarak şeyhlik makamına yükselmişti. Şeyhi bu temiz kişiyi, bu hak aşığını çok severdi. Gerçekten de Selahaddin ümmi, yani hiç okuma yazma bilmiyordu. Ama muttaki, ibadetine çok düşkün, çok nurlu bir mümindi. İlahi aşka gönlünü vermiş, birçok haller elde etmişti. Selahaddin Zerkubi, yani kuyumcu Selahaddin, Şeyhi Seyyid Burhanettin Kayseri'ye gidince köyüne dönmüş, orada evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuştu. Bir cuma günü tekrar Konya'ya dönmüştü. Cuma namazı kılmak için Ebul Fazl Camii'ne girmiş. Namazdan sonra Mevlana vaaza başlamış. Mevlana çok heyecanlı, çok güzel konuşuyormuş. Mevlana o günkü vaazında Şeyhi Seyyid Burhanettin'in hallerinden, faziletinden, aşkından bahsetmiş. Kuyumcu Selahaddin can kulağıyla Mevlana'yı dinlerken birdenbire Mevlana'nın zatında büyük bir nur gibi Şeyhi Seyyid Burhanettin'i görmüş. Sanki Mevlana gitmiş, yerine Seyyid Burhanettin gelmiş, oturmuş, heyecanlı, güzel sözler söylemektedir. Selahaddin Hazretleri kendine hakim olamaz. Ayağa kalkar, deli gibi feryat ederek Mevlana'ya doğru koşar. Mevlana'nın vaaz ettiği kürsünün altına gelir ve Mevlana'nın ayaklarına kapanır. Bu bilgileri dervişler bana anlattı. Selahaddin Zerkubi Hazreti Mevlana'yı çok seviyordu. Ona derin hürmeti vardı. Çünkü her ikisi de aynı şeyhten, Burhanettin Tirmizi'den feyiz almışlardı. Mevlana da Şeyh Selahaddin'i çok seviyordu. Ona lütuflarda bulunmaktan geri kalmıyordu. Fakat benim gelişimle birlikte Mevlana'nın gözü benden başkasını görmeyince Selahaddin geri plana çekilmenin burukluğu ile bana buğz eder hale dönmüştü. Ben onun içinde birçok soru işaretiydim. Mevlana kendisini sevenlere Selahaddin'in yanında Şems'ten, Hüsamettin'in yanında da Selahaddin'den konu açmayın. Bunların aralarında bir fark yoktur ama bu iş edebe sığmaz. Erenlerde ilahi kıskançlık vardır derdi. Selahaddin Hazretleri'nin de Mevlana'ya karşı bağlılığı sonsuzdu. Bir gün Mevlana'ya içimde nur kaynakları varmış da haberim yokmuş. Sen onları keşfettin, coşturdun demiştir. İşte benim Konya'dan ansızın kayboluşumun ardından perişan olan Mevlana az da olsa teselliyi Selahaddin ile birlikte dolaşıp hasbihal etmekle avunuyormuş. Dergâhtan sadece cuma namazını İplikçi Camisi'nde kılmak için çıkan Mevlana, Selahaddin'in kuyumcu dükkanının önünden geçerken onun ahenkli çekiş vuruşundan heyecanlanmış, cezbelenmiş, hemen orada sema etmeye başlamış. Selahaddin de onun bu halini görüp çekiç altındaki altının ezilip zayi olacağını düşünmeden vurmaya devam etmişti. Daha sonra dükkanından çıkan Selahaddin, Mevlana'nın bu mutlu sema halini görünce "Allah'a hamdolsun, pirimiz mutlu güllerine döndü. Ey ahali, handaki dükkanlarım, dükkandaki mallarım size feda olsun. Pirimin canı için ne dilerseniz alın." diyerek semaya eşlik eder. Sema bitince dükkan komşuları "Sen ne yaptın Selahaddin? Halk yağmaladı dükkandaki, handaki malını, battın be adam. Dünya malı dünyaya köle olanların olsun. Şu gözler Mevlana'mızı mutlu gördü ya, bahşiş olsun bütün malım onun mutluluk müjdesine." Konyalılar Mevlana'nın kuyumcu Selahaddin'e gösterdiği sevgiyi, saygıyı da çekemediler. İlahi aşktan nasipsiz olanlar, ibadetle, riyazet ile heva ve heveslerini yenemeyenler, beni çekemedikleri gibi şimdi de kuyumcu Selahaddin'i çekemiyorlardı. İsyancılar diyorlardı ki, "Birinden kurtulduk, yani Şems'ten, daha beterine çattık. Önceki nurdu, bu ise kıvılcım. Şems'in sözünü dinlenirdi, anlatışı güzeldi, faziletli, bilgili bir kişiydi. Çok anlamlı sözler yazdırırdı. Keşke Mevlana'ya o hemdem olarak kalsaydı." Mevlana sevdiği dostlarıyla sevgi bağını güçlendirmek için akraba olmayı severdi. Selahaddin'in kızı Fatıma Hatun'u Sultan Veled ile evlendirdi. Sırra kadem basan gidişimin yankılarını dönüş yolunu anlatmaya devam etti Sultan Veled. Onu dinledikçe içimden bir şeyler dökülüyordu. Benim de bilemediğim şeyler. Gidişime Mevlana kadar incinip üzülenler bir elin parmağı kadar tutmaz. Selahaddin, Hüsamettin, Ateşbaz, Sultan Veled ve kendisini hiç görmediğim ama beni uzaktan uzağa gözlemleyen Kimya Hatun. Genç dervişler, cami imamları, Konya'nın şeyhleri, aşktan korkan mollalar girişimle bayram sevinci yaşamışlar. Ne tuhaf, Konya'da hem bayram sevinci yaşanıyor hem matem havası hakim. Ben neymişim de haberim yokmuş. Halktan bana ne, sen dergahı anlatmaya devam et Sultan Veled'im. Sır gidişinin ardından dergah kabir sessizliğine büründü. Babam annemi bile görmez oldu acısından. Annem hem mahcuptu hem mahzun. Babam kimseyle konuşmuyor, her şeyden el etek çekmiş bir meczup haline gelmişti. Kah sokaklarda seni arıyor gün boyu, kah gece avluya çıkıyor gelirsin umuduyla dolaşıp duruyordu yalın ayak, üst baş yırtık. Onun bu halini gören müritler nedametlerinden dolayı babamla göz göze gelmekten korkuyorlardı. Kendilerini suçluyorlardı. Onu bu hale Şems değil, Şems'i inciten bizler getirdik diye. Baktı ki günler sonrası senin dönüş ümidin tükeniyor, babam sokaklara çıkmaz oldu. Halka kapısını kapattı. Kendisini her şeyden tecrit etti. Topuğundan kan gelene kadar taşın üzerinde sema ediyor, dizlerinin bağı çözülüp yere yığılana kadar namaz kılıyordu. Bazı geceler, "Ah, Şems gibi ben de bu evden kaçabilseydim," diye bağırıyordu. "Yeter Sultan Veled, yeter!" diye susturdum. Mola yerinden epey uzak bir yere gittim. Toprağı avuçladım. "Söyle ey toprak, buradan Mevlana geçti mi?" diye ağladım, ağladım. Konya kaygılı. Sancılı kanatlarıyla örtüyordu gece sokakları. Halkta huzursuzluk. Pişmanlık tütüyordu evlerde. Mevlana açlık direnişindeydi. Visal oruçlarını 3 güne bir iftardan 7 güne bir iftara çıkarmıştı. Bedeni yıpranmış, hastalanmış, yatağa düşmüştü. Sultan Veled'in ısrarıyla hekimin muayenesine razı oluyordu. Ateşbaz ne pişirirse pişirsin yemiyordu. Ölmek istiyordu sadece, ölmek. Bunalımına ölümün soluğuyla son vermek. Selahaddin pencere önünden, Hüsamettin kapı önünden ne kadar dil dökerse döksün nafile. Kimseyle görüşmek istemiyormuş artık. Sultan Veled'in kendi eliyle yedirdiği birkaç dilim ekmek ve ekşimiş yoğurtmuş haftada bir boğazından geçen. Halk bakmış ki Mevlana iyiden iyiye aralarından gidecek, "Eh ne yapalım, Mevlana'mız için Şems'i bulalım, bulduralım," diye Hüsamettin aracı kılarak Mevlana ile görüşmeye karar vermişler. Bana muhalif olan herkes, bana söven her kem göz sözlü, beni zındıklıkla itham eden mollalar birlikte Mevlana'ya gelip, Şems'i anlamamışız, bizleri bağışla, sizleri tekrar kavuşturmak için varımızla yoğumuzla ayırt edeceğiz. Yeter ki sen tekrar aramıza çık. Çarşıda pazarda ara sıra gözük kafi. Bağışla bizi Mevlana demişler. Bu özürler, bu arzuhal Mevlana'yı bir nebze de olsa ayağa kaldırmış ve mektupları yazmaya başlamış. Sultan Veled babasını ayakta tutan tek umudun benim Şam'dan dönüşme bağlı olduğumu bildiğinden Mevlana takattan kesilmesin diye Şam'a gelirken geliş yolundan sık sık Şems'i bulduk, bulmak üzereyiz, beraber dönüyoruz diye haberler yollamış. Dönüş yolunda gözümde tüttü bozkırın can baharı, Konya Ovası'nın kar beyaz nuru. Her gittiğim yerde yalnızdım, gölgesizdim, geceleri uykusuzdum, gündüzleri kalabalık sokaklara kapalıydım. Ya kan odasında bağdaş kurmuş, diz çökmüş, zikirdeydim, ya bir ağacın altında güneş batana, herkes evine çekilip sokaklar boşalana kadar tefekkürdeydim. Yalnızdım, kendime hatıralara veremeyecek kadar yalnız. Acı hassasiyetini kabuklaştırır insanın. Acı alışkanlığa dönüşür bir müddet sonra. Tatlı rüyalardan hoşnut yalnızlığın acısında, acının göbeğinde kalmak, artık yakarak değil, yanarak, hiç değilse tüterek yaşıyorum. 68'ine gelmiş bir çınarım, köklerim çölleri sarmış, gövde kabuk dökmüş dallarımın, bir ucu Konya'da, diğer ucu Şam'da, içten içe çürüyen bir çınar. Yıllardır içimde büyüttüğüm sükût uçurumlaşıyor. Arkamda ne düşündüklerini önemsemiyorum. Yaşadığım çağın insanları da beni anlamadılar, çağın kalemleri de. Ben Konya'dan kaçmadım, ben kaprisli değilim, kimseye de gücenmedim, küsmedim. Bana kin besleyen yürekler vardı, bana küfreden diller, bana karşı fetiyan denilen genç dervişleri kışkırtıyorlardı. Gençlik kanın akışını hızlı tutar, gençler deli heyecanlıdır, sloganlarla hareket ederler. Bu genç dervişler bana diş bileğe dursun, karşıma çıkarak cesaretten mahrumdurlar. Bakışımdan korkuyorlardı, gündüz köpük köpük kabarıyorlardı, akşama sönüyorlardı. Dicle kenarında yol alıyoruz. Kafiliye seslendim. Duralım biraz. Akan suyun sırıltısını dinleyelim. Masmavi bir gökyüzünün altında koşup bir ağaca sarılalım ve Allah'a yalvaralım. Yaptığımız bütün hataların bağışlanması için, aşk için ağlayalım. Aşka ağlayalım. Aşkla ağlayalım. Gözyaşımızla sulansın topraklar. Sırtımdaki çantayı atın üstüne yükledim. Yere eğildim, bir avuç toprak aldım, kokladım, kokladım. O en uzun yolculuğa başladım içimde. Toprak çorak, uzakta tek bir dağ, zirvesi karla kaplı. Daldım bir an gençliğime. Yanımdaki tek canlı eşeği hatırladım. Bir de meşe ağacı altındaki tabutu. Gece o tabutun içinde uyurdum. O uyku anının içinde ölüm kadar sessiz. Kendi tabiatımın zikrinin, kainatın zikriyle o muhteşem uyumunu hissediyorum uykularda. Bu tek bir anın içinde gördüğü rüyanın belki bütün hayatı olduğunu düşünüyorum uyanınca. Efendim, iyi misiniz? İsterseniz burada mola verip dinlenebiliriz. Sultan Veled'in sesiyle başımı kaldırdım topraktan ve ona doğru yaklaşarak sağ elini tuttum. Evlat, getir parmaklarını sol yanıma koy. Sessizlik. Sessizlik. Sessizlik en güzel dinlenmedir. Sözlerden yoruldum. Kelimeler nefes olup çıkmazsa ağzından susarsın. Ucu bucağı olmayan bir tabiatın içinde tek bir kelimeyi beklersin tekrar yaşanan ana dönmek için. Seni anlayan bir söz yaklaşır nihayet. O tek bir kelime Allah'ın güzel ismiyle kalbin yeniden çarpmaya başlar. Yazının harfleri, insanın nefesi. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim okuyunca nefes alıyor insan. Şu ağacın altında biraz Kur'an okuyalım mı? Olur efendim. Sessizce öne eğdim başımı. Ağaçlara sarıldım. Ağlamaya başladım. Sonra abdest aldım. Irmağın serin suyu ile. Ağlamaklı halim devam ediyordu. Gözyaşlarım ırmağın suyuna karışıyordu. Islanan ırmak mı? Irmak mı ıslatandı? Beni belli değildi. Mevlana dedim. Hıçkırıklarla. Mevlana'm. Uzun dönüş yolunda Sultan Veled ile bolca hasbihal ediyorduk. Kah atın üzerinde giderken, kah namaz molası için bir bahçede durakladığımızda. Halep'e gelmiştik. Her yer gözün alabildiğince yeşillik. Bağ, bahçe, bahar coşkusunda ben bir an önce Mevlana'ma kavuşma arzusundayım. Namaz için bir bahçede durduk. Abdest alıp namaza duracaktık. Sultan Veled'in imam olmasını istedim. Aman efendim, size imam olursam ayaklarım dayanmaz, bayılırım. Sen Mevlana oğlusun, artık imamet günün geldi geçiyor bile. Haydi kametin benden. Namazdan sonra yalnız kalmak istediğimi söyledim ve bahçeyi gezintiye çıktım. Gün boyu kırlarda gezindim, durdum. Hava kararmaya başlamıştı. Güneş ışıklarını bahçeden çekip alırken ve ay kuş tüyü ışıklarını çiçeklerin üstüne sererken ben ağaçların altında oturup çalıların arasında mavi bir halı üzerine serpilmiş gümüş pullar gibi parıldayan yıldızları seyrederken gökyüzünün ne kadar olağanüstü olduğunu düşündüm. Bu arada uzaklarda bir yerde çağlayarak kendine vadide yol açan bir dereciğin heyecanlı homurtularını duyuyordum. Ağacın altında uyuyan tabiatı seyrederken dalmışım. Rüyamda bir kafes içinde ölü bir kuş gördüm. Gözlerimin önünde kafesin ansızın bir insan iskeletine, ölü kuşunda kederli bir kadının dudaklarına benzer, derin bir yara yüzünden kanamakta olan bir insan yüreğine dönüştüğünü izledim. Yara konuşarak, ben insan kalbiyim, maddenin esiri, dünyevi kuralların kurbanı, dedi. Allah'ın güzellikler tarlasında, yaşam ırmağının kenarında, insan tarafından konulmuş kurallardan yapılmış bir kafese hapsedildim. Güzel yaratılmışlığın tam ortasında bakımsızlıktan öldüm. Allah'ın cömertliğinin, özgürlüğünün keyfini çıkarmaktan alıkonuldum. İnsan kavrayışına göre içimde aşk ve tutkuyu uyandıran güzellik adına her şey bir rezillik. Onun yargılamasına göre yanıp tutuştuğum her iyi şey beyhude. Ben, insanın emrettiklerinin iğrenç zindana kapatılmış, kayıp bir insan yüreğiyim. Dünyevi yetkinin zincirlerine vurulmuş, dili tutulmuş ve gözleri belirgin yaşlardan yoksun, gönlünü eğleyen insan tarafından unutulmuş, ölü bir yürek. Sultan Veled'in, efendim vakit epey gecikti, hava da serinledi, hastalanmayasınız, sesiyle uyandım. Haklısın evladım, artık usul usul yola koyulalım. Neden daha önce uyandırmadınız beni? Öyle güzel uyuyordunuz ki kıyamadım, üstelik başınızın üzerinde nur gölgelerden çekindim. Gördüğünden kimselere bahsetme, olur mu? Tamam efendim. Biliyor musun evladım? İnsanoğlu her türlü dünyevi şeylerle meşguldür ama ben hep ateşiyle beni arındırsın ve acımasızlığı yüreğimden silip atsın diye aşkın meşalesine sarılmaya çabalamışımdır. Bir keresinde avucuma sis doldurdum. Sonra açtım ve işte sis bir solucan olmuştu. Sonra bir daha yumdum ve açtım avucumu ve orada bir kuş duruyordu. Avucumu bir daha yumup ve açtım ve bu sefer içinde insan vardı, yüzünde hüzün. Derken bir daha yumdum avucumu ve tekrar açtığımda orada sisten başka bir şey yoktu. Pirim, merak ediyorum, siz Konya'dan ansızın gittiniz ya, kalmak mı zor yoksa gitmek mi? Konya bana beni terk etme, zira burada geçmişin ikamet ediyor, diyor. Ve yol bana, gel beni izle, çünkü ben senin geleceğinim, diyor. Ve ben her ikisine de, benim ne geçmişim ne de bir geleceğim var. Burada eğleşip kaldığım takdirde kalışımın da bir gidişi, gidişimin de bir kalışı vardır. Yalnızca aşk ve ölüm her şeyi değiştirecektir, diyorum. Dönüş yolunda devam ediyoruz. Karlı zirvesiyle Erciyes Dağı gözüktü. Yolun çoğu bitmişti. Konya'ya ne kadar kaldı şurada diye seviniyoruz. Kayseri'de bir hana uğradık. Hamamda yıkandık. Namazlarımız kılmak için camiye gidiyorduk. Dervişlere, namazı camide değil, Hamuşum'un hocası Seyyid Burhanettin'in makamında kılacağız. Hocasının kabrini ziyaret edip dua okuduğumuzu duyunca babam çok sevinecek. Seyyid Burhanettin'i çok sevişimin özel nedeni, babanın hocası olmasından çok sultanlara karşı onurlu duruşudur. Babanı bu konuda eğitmesi de harika olmuş. Bunu bilmiyordum. Şeyh sultanlardan uzak mı durmalıdır? Bir şeyhin asla bir sultanın konuğu olmaması gerekir. Bir sultanı ziyaret etse bile sultan onun misafiridir. Şeyh ancak ve ancak sultanı eğitmeye ve ona iki cihanda kar getirecek şeyler öğretmeye gider. Ondan bir şeyler almaya değil. Bir şeyh bile para, ün ve güç belalarının kendini baştan çıkarmasından korumalıdır. Bu hususla ilgili yaşanmış bir hikaye anlatayım. Sultanın birisi dergaha ziyarete gelmiş. Dergahtaki yaşantı ve dervişlerin hali çok hoşuna gitmiş. Dergaha birkaç kez daha ziyarete geldikten sonra sultan şeyhe, Buraya yaptığım ziyaretlerden, sizden ve dervişlerden tamamıyla etkilendim ve memnun kaldım. Yapabileceğim ne varsa her şekilde size destek olmak istiyorum. Lütfen benden herhangi bir şey isteyin. Şeyh cevap verir. Evet sultanım, benim için bir şeyler yapabilirsiniz. Lütfen bir daha buraya gelmeyiniz. Şok olan sultan, herhangi bir kusurda mı bulundum? Tasavvufun bütün inceliklerini bilmiyorum ve sizi herhangi bir şekilde kırdımsa çok üzgünüm, af buyurunuz demiş. Hayır hayır demiş efendi, bizi hiçbir şekilde kırmadınız. Fakat mesele sizden değil, benim dervişlerimden kaynaklanıyor. Siz gelmeden önce Allah'ın Esma-i Hüsna'sını sadece onun rızası için zikrediyorlardı. Şimdi zikir ve meşklerde sizi düşünüyorlar. Hayır sultanım, mesele siz değilsiniz, biziz. Korkan ipi sizin buradaki varlığınızı kaldıracak manevi olgunluğa sahip değiliz. İşte bu yüzden bir daha gelmemenizi istemek zorundayım. 13. ayrımın sonu. Sayfa 153. Devamı 14. ayrımda.